Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz. Bugün Genç Dergisi'nin Aralık 2016 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Gönül Dergahı'ndan Hikmetler başlıklı yazısını sunuyoruz. İnsan ilahi azamet ve kudret akışlarının sayısız nakışıyla donatılmış bu alemde ilahi sanatın zirvesi olarak yaratılmış, bu yaratılışın şükranesi ve Hakk'a vuslatın temini içinde ibadetlerle mükellef kılınmıştır. İbadetler, insanoğlunu ölüm ötesinin kaygı ve endişelerinden azat edebilecek en müessir şifa, huzur ve teselli kaynağıdır. Gönüldeki ruhaniyetin artmasına bir vesiledir. Kulun ezelde Rabbine verdiği söze sadık kaldığını gösteren bir vefa nişanesidir. Bu ibadetler arasında namazınsa çok ayrı bir yeri vardır. Zira namaz, dinin direği, müminin miracıdır. Cenab-ı Hak kulunu dostluğuna davet ederek şöyle buyurur. Secde et ve yaklaş. Alak 19. İçtimaileşmek müminin en mühim vazifelerinden biridir. Zira İslam ferdiyetçiliği reddeder. Müslümanın ilk içtimai vazifesi de cemaatle namaz kılmaktan başlar. Namazın her rekatında okuduğumuz Rabbimiz, ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız ayeti kerimesinde Mevlamız bize günde en az 40 defa cemaat halinde olmamızı telkin buyurmaktadır. Cenab-ı Hak bu içtimaileşmeye mukabil de kuluna rivayetlere göre 25 veya 27 misli ecir nasip etmektedir. Tevhid üzerine bina edilen İslam toplumunda birlik ve beraberlik duygusunu perçinleyen en mühim salih amel cemaatte namazdır. Nerede cemaatte namaz kılınıyorsa orada İslam'ın ruhi ve içtimai yapısı idrak edilmeye başlanmış demektir. Namazdan uzaklaşmak cehenneme yaklaşmaktır. Nitekim ayet-i kerimelerde şöyle buyurulmaktadır. Cennettekiler günahkarlara, sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir diye uzaktan uzağa hayret ve dehşetle sorarlar. Onlar şöyle cevap verirler. Biz namaz kılanlardan değildik. Namaz dinin direğidir. Yoksulu doyurmuyorduk. Merhamet bir Müslümanın en farik vasfıdır. Batıla dalanlarla birlikte dalıyorduk. Bugün televizyon, internet, moda vesaire insanı gaflete götüren en büyük müessirlerdir. Ceza gününü de yalan sayıyorduk. Ahiret endişesi taşımayan bir gönül, Hak'tan uzaklaşarak günaha meyleder. Daldığı her günahta o gönlü karanlık bir zindana döndürür. Sonunda bize ölüm geldi çattı. Müddessir 42-47. Namaz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in gözünün nuru, miracının devamıydı. O öncelikle farz namazlara karşı son derece hassas davranırdı. Namazlarını hemen ilk vaktinde ve cemaatle kılardı. Nübüvvetin gelmesiyle birlikte hemen namaz da emredilince daha ilk günden itibaren Hazreti Hatice ve Hazreti Ali anhuma ile birlikte cemaat oluştururlardı. Namazlarını huzur içinde kılabilmek maksadıyla Mekke'den uzaklaşıp tenha vadilere gider, namazlarını oralarda eda ederlerdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin günleri ve geceleri farzların haricinde devam ettiği pek çok nafile namazla feyizlenmişti. Farzlardan önce ve sonra kıldığı sünnet namazları, geceleri devam ettiği teheccüd namazı, güneşin doğuşundan 45 dakika sonra kıldığı işrak namazı, güneşin harareti artmaya başlayınca kıldığı duha namazı, akşam namazından sonra kıldığı evvabin namazı, yatmadan evvel kıldığı 4 rekat namaz, gün içinde abdest tazeledikçe kıldığı namazlar, her mescide girdiğinde kıldığı tahiyyetül mescid namazı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalbi saadetlerinin daima namaz halinde olduğunun bir göstergesidir. Yine Fahri Kainat Efendimiz sefere çıkarken ve yolculuk esnasında devesinin üzerinde uzun uzun nafile namaz kılar, dönünce de yine evvela mescide uğrayıp iki rekat namaz kıldıktan sonra hane-i saadetine giderdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sevindiğinde, güzel bir haber aldığında veya duası kabul edildiğinde Allah'ın bu ihsanına şükür için secdeye kapanır ve namaz kılardı. Kur'an-ı Kerim'de secdeden bahseden bir ayeti kerime okuyunca hemen secdeye varırdı. Üzücü bir şeyle karşılaştığında veya kederlendiğinde, "Ey iman edenler, namaz ve sabırla Allah'tan yardım isteyin." Bakara 153. Emrine imtisalen yine namazla teselli bulurdu. Güneş ve ay tutulması, zelzele gibi fevkalade hadiseler, yani ilahi azametin müstesna tecellileri karşısında hemen namaza dururdu. Allah'tan bir hacetini talep edeceğinde yine namaz kılardı. Kuraklık olduğunda istiska namazı kılardı. Bir işe karar vereceği zaman istihare namazı kılarak Cenab-ı Hak'tan her işin hayırlısını isterdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan-ı Şerif'te uzun uzun teravih namazı kılardı. Resulullah Efendimiz namazlarını ağır ağır, büyük bir huşuyla ve tadil-i erkana riayet ederek kılardı. Kendini tamamen namaza verirdi. Onu görenler namazlarının güzelliğini tarif etmenin mümkün olmadığını ifade ederlerdi. Namaz kılarken ağlamaktan dolayı göğsünden zaman zaman kaynayan kazan sesi gibi sesler gelirdi. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah Efendimiz bir defasında, "Size Allah'ın kendisiyle günahları yok edip dereceleri yükselteceği hayırları haber vereyim mi?" buyurmuşlardır. Ashab, "Evet ya Resulallah" diye mukabelede bulununca Resul-i Ekrem Efendimiz, "Güçlükler de olsa abdesti güzelce almak, mescitlere doğru çok adım atmak, bir namazı kıldıktan sonra öteki namazı beklemek, işte ribatınız, işte bağlanmanız gereken budur" buyurdular. Peygamber Efendimizin hizmetinde bulunan Ebu Firas bir gün ondan cennette beraber olabilmeyi isteyince Efendimiz şöyle buyurmuştur: "Benimle beraber olmak istiyorsan çok çok secde ederek kendin için bana yardımcı ol." Cennette bütün peygamberlerin zirvesinde bulunacak Efendimizin Ebu Firas'a çok çok secde etmesini tavsiye etmesi, namazın Cenab-ı Hakk'a nasıl yüksek bir yakınlık kazandırdığını gösteren bir misal olmaktadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı, namazdan başka amellerden herhangi bir şeyin terkini küfür saymamışlardır. Nitekim Abdullah bin Mes'ud şöyle demiştir: "Vallahi ben, nifakı bilinen bir münafıktan başka namazdan geri kalanımız olduğunu görmemişimdir. Allah'a yemin ederim ki hasta bir adam iki kişi arasında ayakta sallanır haldeyken bile namaza getirilir ve onların iki taraflı desteğiyle safta durdurulurdu." Mehmet Akif'e bir defasında şöyle sormuşlar: "Bu ülke ne zaman düzelir?" Akif'in cevabı çok müthiş ve manidar olmuş: "Cuma namazına gelen cemaat, sabah namazına da geldiğinde." Namaz, geçici olarak bulunduğumuz dünya hayatından esas hayat olan ahirete manevi bir yolculuktur. Günde 5 vakit Cenab-ı Hakk'a itaat, teslimiyet, vefa, sadakat ve kulluğunu arz etmektir. Kulun bir nevi gurbet diyarı olan dünyadayken ilahi vuslattan hisse alması kabilinden bir ruhi disiplindir. Böyle bir ruhi olgunluğa sahip olanlar hayat yolculuğunda hiç iblisle yoldaşlık edebilirler mi? Nefsani arzularının esareti altına girerler mi? Dünyevi ihtiraslara gönül kaptırabilirler mi? Tabi'in neslinin büyük imamlarından Ebu'l-Aliye der ki, "Biz kendisinden hadis almak için bir kişinin yanına gittiğimizde önce onun namaz kılışına dikkat ederdik. Eğer namazını huşuyla kılarsa o diğer işlerini de güzel yapar" diyerek yanına otururduk. namazını huşu ve tadil-i erkana riayet etmeden kılarsa, onun diğer işleri de düzgün değildir diyerek o hadisi almadan yanından kalkardık. Ayet-i kerimede buyurulur: namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Ankebut 45. Dosdoğru kılınmış makbul bir namaz, kötülük ve hayasızlıktan uzak duran kimsenin kıldığı namazdır. Eğer bir kimse hem namaz kılıyor hem de hak hukuk çiğneyip Allah'ı gazaplandıracak cürümlere devam ediyorsa, o gerçek manada namaz kılmıyor demektir. Cenab-ı Hak böylesi kimselere hitaben şöyle buyurmaktadır: yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarını ciddiye almazlar. Maun 4-5. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, namaz mevzuunda çok hassas davranan Abdullah bin Revaha Hazretleri'ni kardeşim hitabıyla tatif buyurarak şöyle methetmiştir: Allah kardeşim Abdullah bin Revaha'ya rahmet etsin. Namaz vakti nerede girse hemen durur ve namazını kılar. Velhasıl namazı camide cemaatle kılmaya ehemmiyet göstermek imanda sadakatin bir tezahürüdür. Nitekim Peygamber Efendimiz, mescitlere devam etmeyi alışkanlık haline getiren bir adamı gördüğünüz zaman onun gerçek bir mümin olduğuna şahitlik ediniz buyurmuş ve Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olması umulanlar bunlardır. Tevbe 18. Ayeti kerimesini okumuştur. Buradaki imardan kasıt hem mescidin binasını inşa etmek hem de cemaatle camiyi ihya etmektir. Hazreti Ömer'i bir mecusi mızrakla yaralamıştı. Devamlı bir surette kan kaybediyordu. Bir müddet sonra kendinden geçti ve bayıldı. Bu bir ölüm baygınlığıydı. Fakat namaz vakitleri geldiğinde kulağına eğilip "Namaz ya Ömer, namaz" denildiğinde Ömer hayret verici bir iradeyle ayılıyor ve o haliyle namazını eda ederek "Namazı olmayanın İslam'da yeri yoktur" deyip tekrar kendinden geçiyordu. Rabbimiz bizlere namazı sevdirsin. Onu gerçek manada kalp ve beden ahengi içerisinde kılanlardan olabilmeyi lütfu keremiyle cümlemize ihsan buyursun. Amin. Kıymetli dinleyenlerimiz, programımıza ilk olarak Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Gönül Dergahı'ndan Hikmetler bölümünde yer alan yazısını paylaştık. Genç Dergisi'nden bir başka yazıyla programımıza devam edelim. Bu kez Alican Tatlı'nın kaleme aldığı Can Damlaları bölümünde yer alan Günahlarını Başkasına Anlatma başlıklı yazısını sunacağız. Kul kusursuz olmaz. Yanlış yapmak, kusur işlemek, hata etmek kulluğun gereğidir. Kusursuz olan, her türlü eksiklikten münezzeh olan sadece Allah'tır. Bu durumda kul bir günah işledikten sonra pişmanlık duymalıdır. Zira Efendimizin buyurduğu gibi günahın kefareti yaptığına pişman olmaktır. Allah Teala kullarının günaha meyilli olduğunu çok iyi bilir. Çünkü onları kendisi yaratmıştır. Onun kullarından beklediği şey günahlarını bağışlayabilecek yüce bir Mevla'ya sahip olduklarını bilmeleri, yaptığı günahın ardından ondan bağışlanma dilemeleridir. Bu konuda Resul-i Ekrem Efendimizin şu hadisi oldukça dikkat çekicidir: "Nefsim elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki, eğer günah işleyip tövbe ediyor olmasaydınız, Allah sizin yerinize günah işleyen ve Allah'tan istiğfar edip Allah'ın da onları bağışlayacağı bir kavim getirirdi." Bu hadisin insanları önce günah işlemeye, sonra da tövbe etmeye teşvik ettiği söylenemez. Çünkü hiçbir peygamber bununla vazifelendirilmemiştir. İmtihan gereği insan hata yapmaya müsait yaratıldığı için onun günah işlemesi bir noktada kaçınılmazdır. Zira peygamberlerden başka herkes günah işleyebilir. Ancak müminin bu konuda dikkatli davranması ve şayet günah işlemişse günahlarına tövbe etmesi gerekmektedir. Zira onlar fena bir şey yaptıklarında veya kendilerine zulmettiklerinde Allah'ı anarlar ve günahlarının bağışlanmasını dilerler. Ali İmran 135. ayeti bu gerçeği ifade etmektedir. Dolayısıyla kurtuluşun yolu samimi ve salih amellerle takviye edilen bir istiğfardan geçer. Ancak layıkıyla tövbe edebilmek için bazı hususlara dikkat etmek gerekir. İlk olarak yapılan hataların farkına varılmalıdır. Zira nefis ve şeytan insana yaptıklarını süslü ve güzel gösterir. Bir kötülük baştan çirkin gelse bile tekrar ede ede basitleşir ve insana normal gelmeye başlar. Bu yüzden öncelikle yapılacak şey iyi ile kötünün farkına varmaktır. Bu hususta insanın bizzat hatanın küçük veya büyük olmasından ziyade hatayı kime karşı yaptığına dikkat etmesi gerekir. Kendisine sayısız nimetler veren Rabbine karşı isyan ve nankörlükte bulunmak elbette hataların en büyüğüdür. Öyleyse küçük büyük farkından önce kendisini her an gözeten, her türlü ihtiyacını karşılayan Cenab-ı Hakk'a karşı kulluk ve itaatteki durumumuz daha ehemmiyetlidir. Peygamber Efendimiz bir müminin günah karşısındaki durumunu şöyle ifade buyurur. Mümin günahını şöyle görür. O sanki üzerine her an düşme tehlikesi olan bir dağın dibinde oturmaktadır. Dağ üzerine düşer mi diye korkar durur. Facir günahkarsa günahı burnunun üzerinden geçen bir sinek gibi görür. İkinci olarak hatalardan dolayı pişmanlık duyulmalıdır. Sadece dille tevbe etmek veya pişman olmak yeterli olmaz. Samimi ve bir daha yapmamak üzere derin bir pişmanlıkla tevbe edilmesi gerekmektedir. Zira ayeti kerimede buyrulur. Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Ne babanın evladı ne de evladın babası namına bir şey ödemeyeceği günden çekinin. Bilin ki Allah'ın vaadi hakikattir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve şeytan Allah'ın affına güvendirerek sizi kandırmasın. Lokman 33. Üçüncü husus yapılan hata ve günaha geri dönmeyi ateşe atılacakmış gibi çirkin görmek gerekir. Bir daha o günaha kaydırabilecek vasıtalara bile yaklaşmamalıdır. Tevbe ya küfürden ya da günahtan olur. Küfürden tevbe edip iman edenin tevbesi kesinlikle makbuldür. Günahtan tevbe edenin tevbesi ise samimiyet ve pişmanlıkla yapıldığı takdirde makbuldür. Bunun şartı da kulun tekrar o günaha dönmemesidir. Nitekim günahtan tövbe, nedamet ve istiğfardan ibarettir. Hadisi de tekrar günaha düşürmeyecek bir tövbeye işaret etmektedir. Günahların ifşası noktasındaysa iki hususa dikkat etmek oldukça önemlidir. Biri kendi yaptığı günahı başkasına anlatmamak, diğeri de başkasının yaptığı bir günahı ifşa etmemek. Tabii ki burada bahsedilen günah sadece o günahı işleyen kimseyi ilgilendiren, başkalarına zarar vermeyen günahlardır. Yoksa umumu ilgilendiren ve başkalarına zararı dokunan günahlardan bahsetmiyoruz. Eğer yapılan hatalar kul hakkını gerektiriyorsa, hak sahibinden helallik dilemek ve hakkını iade etmek gerekir. Başkasında gördüğü bir kusuru yaymaya kalkan kimse, önce kendi kusurlarını düşünmelidir. Kendi günahlarını unutup başkasının kusurunu teşhir etmek, yani orada burada yaymak, İslam ahlakıyla bağdaşmaz. Kendisinin nice kusurunu Allah Teala'nın görüp durduğunu bilen kimse, başkasının kusurunu teşhir edemez. Başkasına anlatma. Bazıları bir günah işleyince onu başkalarına söylemeden duramaz. Günahını birine anlatmazsa sıkıntıdan patlayacağını, onu biriyle paylaştığı zaman ferahlayacağını düşünür. Fakat hatasını yaymanın kendisine neler kaybettireceğini hesaba katmaz. Günahını ona buna anlatan hanımlara Hazreti Ayşe validemizin pek güzel bir tavsiyesi vardır. O şöyle buyurur. Ey mümin hanımlar! Biriniz bir günah işlediğinde, Allah da o günahı başkalarından gizlediğinde, yaptığı hatayı birine söylemeden duramaz mı? İnsan günahını başkasına anlatmamalıdır. Çünkü kullar affetmeyi değil, ayıplamayı bilir. Allah ise ayıplamaz, affeder. Ayıplamaktan başka bir şey bilmeyen insanların diline düşmemek için hatasını kimseye söylememelidir. Hatasını başkasına anlatacağına Cenab-ı Hakk'a el açıp yalvarmalı, kendini bağışlamasını dilemeli, günahlarına tövbe etmelidir. Şurası da unutulmamalıdır. Günahları teşhir etmek insanın ar damarını çatlatır. Ona yeniden günah işleme cesareti verir. Birinin yaptığı günahı duymak, karakteri zayıf bazı kimselerde günahlara sempatiyle bakma ve fırsatını bulunca o günahı işleme arzusu uyandırır. Bunlardan daha kötüsü, teşhir edilen bir günahın affedilme şansı daha da azalır. Allah'ın affedici olduğunu unutma. Günah işleyen kimse bir kahramanlık yapmış gibi onu kimseye söylememelidir. Yaptığı günahı Rabbinin bildiğini düşünerek o günahın altında ezilmeli ve şu hadisi şerifte olduğu gibi Cenab-ı Hakk'ın kendisini bağışlayacağını ummalıdır. Bir gün Peygamber Efendimiz Mescid-i Nebevi'de otururken yanına bir adam geldi ve "Ey Allah'ın elçisi! Ben cezalandırılması gereken bir günah işledim, cezamı ver" dedi. Peygamber Efendimiz o adama hiçbir şey söylemedi. Fakat adam az sonra isteğini tekrarladı. Resul-i Ekrem ona yine cevap vermedi. Derken namaz vakti geldi, namaz kılındı. Günah yükünün altında ezilen o sahabi namazdan sonra Resul-i Ekrem'in peşine takıldı ve isteğini tekrarladı. "Ey Allah'ın elçisi, ben cezalandırılması gereken bir günah işledim. Cezamı ver." Sevgili Peygamberimiz o zaman adama dönerek sordu. "Sen mescide gelmek üzere evinden çıkacağın zaman güzelce abdest almadın mı?" "Aldım ya Resulallah." "Sonra mescide gelip bizimle birlikte namaz kılmadın mı?" "Kıldım ey Allah'ın elçisi." "Öyleyse Allah Teala senin günahını bağışlamıştır." Sevgili Efendimiz bu müjdesiyle ibadetlerin insana sevap kazandırmakla kalmayacağını, onların aynı zamanda günahlara da kefaret olacağını haber vermiştir. İnsan yaptığı günahın hesabını elbette Allah'a verecektir. Cenab-ı Hakk'ı hoşnut eden güzel halleri varsa hesabı da kolay olacaktır. Kur'an-ı Kerim'de zor ve belalı gün olarak vasıflandırılan o dehşetli mahşer yerinde Allah Teala mümin kulunu bütün gözlerden ırak hesaba çekecektir. Nasıl mı? Herkes mahşer yerinde toplanır. Bütün insanlar hesap sırasının kendilerine gelmesini beklemektedir. O sırada Allah Teala sevdiği kulunu mahşerdekilerin göremeyeceği şekilde kendine şefkatle yaklaştıracak ve ikisinden başkasının duymayacağı şekilde onunla konuşmaya başlayacaktır. "Söyle bakalım, şu günahını hatırlıyor musun?" "Evet ya Rabbi." "Şunu da hatırlıyor musun?" "Evet ya Rabbi, onu da hatırlıyorum." O kul, yaptığı bütün günahları hatırlayacak ve hepsini bir bir itiraf edecek. Vaktiyle gözlerden uzak işlediği bütün günahlarını Allah Teala'nın bildiğini görünce büsbütün mahvolduğunu düşünmeye başlayacak. İşte o sırada Yüce Mevla ona şu müjdeyi verecektir. "Ey kulum, günahlarını dünyada halktan gizlemiştin. Şimdi de onları bağışlıyorum." Günahlarından tamamen arınan o kulun eline sadece yaptığı iyiliklerin yazılı olduğu bir defter verilecektir. Mahşer, dünyada yapılan günahların ortaya döküldüğü, kimin ne yaptığının herkesçe görüldüğü, günahkarların rezil rüsva olduğu bir yerdir. Hesaplar genellikle böyle görülecektir. Bir de yukarıda okuduğumuz gibi bütün gözlerden uzak ve sonu afla biten bir hesap şekli vardır. Şüphesiz bir kul için gerçek saadet ve asıl bayram budur. Yüce Rabbim hepimizi hesabını kolayca veren kullarından eylesin. Amin. Değerli dinleyenler, programımızda son olarak Ali Can Tatlı'nın Can Damlaları bölümünde yer alan Günahlarını Başkasına Anlatma başlıklı yazısını paylaştık ve böylelikle bugün de bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Bugünkü yazılarımızı Genç Dergisi'nin Aralık 2016 sayısından paylaştık sizinle. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hayırlı geceler diliyoruz, hoşça kalın.